Herkese merhaba, ben Erdi Öza.
Merhaba, ben Enda Yıldız.
Mobility'nin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu bölümün benim için özel bir anlamı var çünkü evli olarak çıktım. İlk Mobility bölümü geçtiğimiz cumartesi günü ben de dünya evine giren bekarlar kervanına katıldım ve artık nasıl bir yoğunluksa iki gün dinlendikten sonra hemen işbaşı yapmaya başladık diyelim. Merak edenler için Allah kısmet ederse balayına evliliğine çıkacağız. Ekonomik olarak kendimizi bu yoğun koşturmacanın altından toparlayabilirsek eğer diyerek özel bilgi verelim, haberlerimize başlayalım. Haberler tarafında ilk haberimiz Samsung cephesinden. Şimdi Galaxy S5 zaten piyasada. Ancak uzun süredir Galaxy S5'ten daha güçlü bir model ve versiyon gelir mi gelmez mi? Bu konuda belli başlı bazı haberler ve dedikodular vardı. Bu arada Ender'de mikrofonuyla mücadele ediyor.
Bayağı bir aşağı düşmüş.
Evet, şimdi iyi gibi görünüyor. Zaman zaman böyle aksaklıklar yayınlarda
baştan
olur.
Baştan bağlasak.
Kaldığımız yerden devam edelim. Olmazsa versiyonu çekeriz tamam. Belki. Galaxy S5 tarafında S5 Prime, Galaxy F gibi farklı isimler altında yeni modellerin gelip gelmeyeceği uzun süredir konuşuluyordu. Ancak bu konu hakkında Samsung tarafından net bir bilgi yoktu. Fakat görünen o ki Samsung'un Kore'de yayınladığı bazı davetiyelere göre Galaxy S5'in Kore'den İngilizce'ye çevrilmiş haliyle Broadband LTE versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz ki geçtiğimiz sene Galaxy S4'ün LTE versiyonu çıkmıştı. Daha hızlı bir versiyona gelecek gibi görünüyor. Özelliklere bakıldığı zaman hani Galaxy S5'in şu anki versiyonu çok hızlı bir şekilde unutturabilir. Neden? Snapdragon 805 var. Bu ne demek? Daha yeni bir çekirdek mimarisi, yepyeni bir grafik mimarisi. 225 megabit per second hızında artık yüksek, daha yüksek hızlara çıkabilen bir modeme sahip olması gibi unsurlar var. Hepsinin yanında LG G3'te olduğu gibi QHD ekran, yani 2560x1440 ekran. Biraz daha geliştirilmiş kamera. Pek çok unsur. Belki yazılım tarafında da Android 4.4.3 belki orada standart olarak gelebilir. Çünkü biliyorsun geçtiğimiz günlerde Nexus cihazları için yayınlanmıştı. İlginç bir cihaz ancak LTE versiyonları genelde Kore'nin dışına pek çıkmıyor. Bu cihazda çıkar mı bilmiyoruz ama çıkmasa bile en azından gelecekte çıkacak güncellenmiş bir Galaxy S5 versiyonunun temelini 3 aşağı 5 yukarı şekillendirebilir.
Olabilir. Sen zaten her şeyi saydın teknik olarak. Dış kapağında da bazı ufak tefek değişiklikler olduğunu söylüyorlar. En azından bir metal görünümü varmış bu sefer kapakta. Deriyi gördük, şimdi sıra metale geldi herhalde. Kore dışına çıkar mı? LTE... Doğru düzgün LTE bile olmayan, altyapısı olmayan bir sürü ülke var. Hani
çok şu Advanced ihtimalle... versiyonu zaten Kore versiyonu gibi şahsı. Onu keşke K falan demişlermiş de bari hani Kore'ye özel olduğu belli olsaymış. Ya,
teorik olarak herkes kullanabilir ama tabii kimse de şu anda o
altyapı anlamında
altyapısı hazır değil. 300 megabit'e kadar çıkıyor. Ben hatta ülkemizdeki Turkcell'in testlerine de katılmıştım, LTE A testlerine. Laboratuvar ortamında hani 280-290 megabitleri görebiliyordu ama tabii ki
cihazın bir kere zaten ona uyumlu olması lazım.
Aynen öyle.
Zaten Snapdragon 805'in de esprisi o. Aslında bir taraftan bakıldığı
zaten
zaman.
Zaten o şartı getiren şey 805 olmuştur. Yani 801'e o modem sahip olmadığı için o kadar hızlı modeme. Büyük ihtimalle 805 burada tek seçenekti. O yüzden onu kullandılar. Hızlı olacaktır büyük ihtimalle. Özellikle Adreno 420 ne yapar 2K çözünürlükte? Bir kendini
güzel
belli eder.
Yapar.
Kendini belli eder en azından. Şu anki jenerasyona kıyasla. Güzel bir telefon olmuş. Her altyapıda çalışacağı için Kore'den bulup getirip de kullanma şansı olan varsa da kullanabilir tabii.
Tabi bu telefonda aynı zamanda 3 GB RAM var. Galaxy S5'te bekleyip de göremediğimiz donanımsal bileşenlerden bir tanesi olarak. Şöyle bir durum var ister istemez. Hani oldu da bu telefonu aldığınızda Kore'deki LTE altyapısını kullanmaya başladığınız 225 megabit per second'dan bahsediyoruz. Hani biz onu 150 gördük diyelim ve bir varsayımdan yola çıkarak sonucunda daha yüksek veri transfer hızlarına erişilebiliyor olması daha yüksek aslında RAM ihtiyacını da ortaya çıkartıyor. Biliyorsun daha önce de yine Kore versiyonu bazı cihazın LTE versiyonlarında
ilk 4G'lerinde 1 GB varken 2 GB çıkmıştı.
Aynen. Benden uzun yaşa lafı ağzından aldın. Laptop'dan laptop'u da anlamış oldun. Hemen kısadan liste yapmış oldun. Dolayısıyla bu telefonda 3 GB RAM var. Açıkçası donanım anlamında gerçekten heyecan verici bir cihaz. Bu noktada 2K ekrana sahip dedik G3 gibi ama G3'ten farklı olarak şimdi Snapdragon 805 olması hani Qualcomm'un spesifikasyonlarına bakıldığı zaman Adreno 420 Full HD'deki Adreno 330'un hani 2K'daki versiyonu gibi değerlendirilebilir aslında. Akıcı oyun deneyimi sunabilecek ki 2K'daki çözünürlükten bahsediyoruz. Hani muazzam bir donanımsal altyapıya sahip diyebiliriz şimdi de.
Hani senin yorumunu tamamlayıcı değil, farklı bir şey söyleyeyim. Ekran bu arada 5.2 inç olma gibi bir delikodu da var. Hani tam belli değil. Bazı yerlerde 5-1 kalmış, bazı yerlerde 5-2 kalmış. Hatta 5-3 falan diyorlar ama 5-3'ü zaten elemişler. 5-2 çıkma imkanı da var.
Nasıl bir kavga çıkmış o noktadan sonraki ufak değerliçler.
Büyük ihtimalle yani 2K'da kendisini belli edecek bir GPU olacaktır oyun performansı konusunda. Ama ben gene ilk başta bazı oyunlarda 2K'da 420'yi de zorlayabilecek optimizasyon konusunda belki yapımları görebiliriz diyorum.
Motorların bir kere uyarlanması lazım. Yani motorlar hala hani Full HD, Full HD bile hala pek çok mobil oyunlar için konuşmak gerekirse motorların tam optimize olduğu bir çözünürlük değil.
Evet, katılıyorum. Zaten akıllı telefonlarda biz 2K çözünürlük ve üzerine hani 4K'ları da konuşuyoruz ya bazen haberlerde. Gerekli olup olmadığını çok tartıştık. Hı hı. Yani güzel. Tamam ama hani pratik hayata nasıl yansıttığını bakmak değerlendirmek lazım. Kağıt üstünde iyi dursa da hani maliyet olarak veya ekstra pil ömrü, pil tüketimi olarak dönecekse de çok da şey değil yani. Biraz daha bekleyebiliriz.
Gerçi Qualcomm'un yaptığı açıklamalara bakılırsa pil tarafında da ciddi avantajları olan bir platform Snapdragon 805 ama tabii gerçek adam 2K oyun oynarken o enerji tasarrufu ne ölçüde kendisini belli ediyor, onda bakmak lazım. Çünkü bu aynı otomobil üreticilerinin testine benziyor. Fabrika koşullarında rüzgarsız ortamda 70 km hızla bir kişide giderken aynalarını bile söküyorlar. Yapılan testle benim annem, babam, dayım, amcam, halam bindiği zamanki benim yaptığım test biraz farklı sonuçlar verebiliyor. Doğası gereği beklemek gerekiyor. Şunu söyleyelim ama bu cihazla ilgili olarak şunun altını çiziyorlar. Yani bu cihaz Galaxy F diye. Belki Galaxy F adı altında tamamıyla metal kasaya sahip başka bir cihazı da ilerleyen aylarda görebiliriz. Zaten bakıldığı zaman Samsung bugüne kadar 100'den fazla Android cihaz piyasaya sürmüş. Üst segmentte
101.'yi de sürer.
101.'yi de sürer. 102 de gelir ardından. Üst segmentte hani farklılaşmadığına değişik cihazlarda anons edebilirler. Snapdragon 805'den bahsetmişken LG'nin de G3'ün 805'li versiyonu yapacağı söyleniyor. Yine bu noktada aslında LG tarafındaki temel figür hani Adreno 420'nin sağladığı grafik performansından ziyade Kore pazarı için o 225 Mbps'lık hıza ulaşabilmek. LTE altyapısından aktif anlamda istifade edebilmek. Zaten 805'in eli kulağında. 805 ile ilgili daha önce yaptığımız özel bir videoda da tüm detaylarını anlatmıştık. Önümüzdeki yaz aylarının sonlarına doğru muhtemelen pek çok 805'li cihazla piyasaya çıkar diye düşünüyoruz diyerek Snapdragon 801'li yeni bir cihaza geçelim. O cihaz da Lenovo'dan geliyor. Şimdi Lenovo'yu biz Türkiye'de bilgisayarlarıyla tanıyoruz. Hani görece tabletleriyle de yavaş yavaş biraz kendisini belli etmeye başlamışım ama özellikle Çin pazarında akıllı telefonlarıyla da hani çok popüler bir firma. Hatta dünyanın en büyük 3. ya da 4. zaman zaman listelerde değişiklik olabiliyor. Akıllı telefon üreticisi. Dolayısıyla ki zaten sadece Çin'de milyonlar satsan
en büyükler arasına girmeye. Bütün dünyadaki pazar payında şey alıyorsun yani.
Kim der insanın 125'ine satsan zaten 500 milyon insan yapıya bakıldığı zaman. Şimdi yeni bir telefon çıkardılar K920. Biz vakti zamanında K900 Ender ile beraber fuarlarda görmüştük. Vay canına demiştik. Ne güzel kasa, ip ince, metal gövde vesaire. Ama Intel platformundan dolayı handikapları olan Android'in beklediğimiz anlamda çalışamadığı cihazlardan birisi. Hani içi seni dışı beni yakar misali. Güzel görünüyor ama.
Zaten ülkede de satma planları yoktu.
Yani şeydi o biraz. Bakın belki biz telefon piyasasına girersek üst segmentte de bu cihazları piyasaya sürebiliriz tarzında bir mesajdı aslında.
Ama
sadece Çin'e özgü mesaj kaldı. İngilizcesi.
O mesajı biz alamadık.
Biz alamadık. Ama şimdi K920 var. K920'nin farklı ülkelere gelme ihtimali daha yüksek. Çünkü donanım anlamında da çok daha iddialı bir cihaz. Snapdragon 801 var. Artık onun teknik özelliklerini söylemeye bile gerek duymuyoruz. İşte Xperia Z2'sinden Galaxy S5'ine, G3'ünden One M8'ine kadar hepsinde olan bir platform. Ama burada farklı olan kısım 6 inç bir ekranımız var. Ve bu ekran 2560x1440 yani 2K çözünürlüğünde bir ekran. Fabletin bildiğimiz fableti yani aynı bakıldığı cinsi. Zaman. Tabletimsi telefon.
Ya boyut olarak G Flex olmuş işte. G Flex'in düz olanı.
One Max'in büyüğü.
One Max'in iki tık daha büyüğü. Ya da
Z Ultra diyelimiz ona. Hani ona çünkü Z'nin tablet versiyonu olarak bakanlar da var. Onun da bir gömlek ufa gibi bir cihazla karşı karşıyayız. 16 megapiksel kamerası var. Bu kamerada optik görüntü sabitleme de var ve 5 megapiksel ön kamerası var. Çinliler zaten bu ön kamera olayını dünyaya aslında öğretiyorlar yavaş yavaş çünkü. Bakıldığında Huawei'den ZTE'sine kadar pek çok firmada ön kameranın gerçek anlamda çok rekabetçi ya da bildiğimiz global oyuncuların önünde olduğunu görmekteyiz. Android KitKat'ı da koymuşlar üzerine. Bu artık NFC'ydi, Bluetooth'tu vesaireden bahsetmek istemiyorum ama burada önemli bir nokta var. Kasası 7.7 mm kalınlığı yani incecikte bir kasa yapmışlar aslında bakıldığı zaman.
Kasasını güzel yapmışlar. Büyük telefonları biliyorsun ince yapmak biraz daha kolay.
Z Ultra'da yine bayağı incemsi bir kasaya
sahip. Pili kaç onu da söyleyeyim.
Pil tarafını aslında atlamayalım. Pilin de yine bu gövdeye oranla büyük bir pil olduğu söyleniyor. Zaten şimdi 6 inç. Bunu 2500 mAh koyarsan da o biraz hakaretimsi bir spesifikasyon olur.
Yine 3500 vardır diye ben düşünüyorum açıkçası.
Biz öyle umut edelim, öyle olduğunu düşünelim. Ben telefon tasarımını beğendim. Ama işin ilginç tarafı görsellere bakıldığı zaman sanki 7.7 mm'den biraz daha kalınmış gibi görünüyor. Öyle de bir olumsuz durumu var ama hafif böyle kavisimsi de bir havası var gibi görünüyor ortaya çıkan görseller itibariyle.
Onlar tasarım ileri biliyorsun. İnce telefonu kalın gösteriyorlar, kalını ince gösteriyorlar.
Bir ara zaten biliyorsun özellikle ultrabooklarda önden arkaya doğru kalınlaşan kasalar yapıyorlar bu MacBook Air tarzı. En öndeki inceliği baz alıp bakın bizim kasamız böyle diyorlardı da. İşte öyle bir takım hileler yapıldı. Allah'tan artık onlar yapılmıyor, onu da söyleyelim. Bu telefon Türkiye'ye gelir mi, gelme ihtimali var. Neden dersiniz? Eğer Lenovo'nun bu sene içerisinde akıllı telefonlarını Türkiye'ye getirme planları bulunuyor. Zaten Lenovo Türkiye çalışanlarında Lenovo marka akıllı telefon kullandığında biliyoruz. Ama geldiği zaman ne olur ne biter onu bekleyip görmek lazım. Çünkü pazar şişti.
Çok telefon.
Çin'den gelen envai çeşit telefonlar var. Global üreticilerin agresif fiyatlandırmaya sahip telefonları var. İşte G2'den bahsediyoruz. Diğer taraftan Galaxy S4, işte Sony Xperia Z. Bunlar yine neredeyse artık 1000 liralar bandında gelebilecek telefonlar fiyat anlamında. Bunların üstüne bakıldığında işte iPhone'un yenisini bekliyoruz. Hani tüm bu pazar koşulları çerçevesinde Lenovo kendisine ne kadar yer bulabilir? Bunu bekleyip görmek lazım. Ama muhtemelen bence telkoyu deneyeceklerdir. Operatör tarafından belki girmeyi deneyebilirler. Çünkü bunlar büyük oyuncular ve özellikle Çin pazarında da operatörlerle anlaşmaları var. Bakalım bunu bekleyip göreceğiz ama bu telefon olmasa bile Lenovo marka telefonlar bir aksaklık çıkmazsa bu yılın sonlarına doğru son çeyreğinde piyasamıza girecek gibi görünüyor diyerek Çin'den bahsedip Çin'e devam edelim Ender. Şimdi Çin denince akıllara gelen firmadan bir tanesi MediaTek, aslında Tayvan kökenli bir firma ama Çin'in ucuz telefonlarıyla,
tabletler, gel telefon tarafı,
turbo işlemcisiyle tüm üreticilerin gönlünü fetheden ama
6592T değil mi? 89T,
92T, 92T, 93T, 94'te bizim YTT otobüs numaraları gibi bir barik hani bakıldığı zaman. Ama sonuçta şöyle bir şey var. Hani ucuz telefonlarda 4 çekirdekli işlemciyle tanışılan firmalardan belki firmaların başına geliyor MediaTek
bakıldığı zaman. Bunlar kadar A7 üreten yoktur herhalde dünya üzerinde. Hani
MediaTek... ARM hibe etse o tasarım bunlara yeridir yani bakıldığı zaman.
Özdeşleşti artık çünkü. Hani dünya çapında A7'li işlemci üreten bütün firmaları topla. Bir de MediaTek'in sattığı işlemcisi.
Ulaşamaz herhalde.
Büyük ihtimalle ulaşamaz. Adamlar A7 yapıştı üstünde çünkü.
Aynen A7 yapıştı. Bir A15 falan denemiyorlar doğrusu. Bakıldığı zaman bir...
Ya, evet, A7'nin yenisi A12'yi şey yapmadılar.
Ama adam kendi içerisinde düşünüyordur. Ya biz zaten A7'den ucuz ucuz peynir ekmek gibi satıyoruz. Niye zorlayalım ki?
Olabilir.
O tarafta Snapdragon'lar, şunlar bunlar var derken.
Millet birbirini bıçaklıyor üst seviyede.
Nvidia'yı bilebiliyorsun. Biz artık rekabet edemiyoruz dediler. Önce dediler, ben ceketimi alıp gidiyorum dediler.
Telefondan çıkıyoruz dediler, sonra tabletten de yine haber.
Shield yapacağız dediler, bizim farkımızı koyabileceğimiz cihazlar yapacağız dediler. Ya arkadaş 5 yıldır da yapacağım diyorsun. Tegra 1'in anons edildiği zamanlarda 99 dolara mobil internet cihazları geliyor. Bekleyin işte biz bu pazarı değiştireceğiz.
Fan diğer koyup firmadan. El konsolu yaparsa herkes yapar. Koy bakalım bir Snapdragon 805'e ne olacak yani bilmiyorsun.
Şaka mı da 805'e fan koy, 3 GHz overclockla gör bakalım ne oluyor. Nasıl dizüstü bilgisayar yaparsın hani bakalım.
Bilgisayar yaparsın.
Konumuza geri dönecek olursak her şey MediaTek tarafında evet 4 çekirdekli işlemcileri var. Hani bakıldığı zaman uygun fiyatlı cihazlarda kendilerine yer buldular ama MediaTek'in de şöyle bir sıkıntısı var arkadaş. Kaynak kodu vermiyor bu firma. Yani güncelleme konusunda, yazılım güncellemesi noktasında MediaTek cihazlı, MediaTek tabanlı cihazların pek çoğunda kronik bir sorun var. Şimdi bir telefonun Android güncellemesi alabilmesi için baz aldığı chipseti sağlayan firmanın kaynak kodlarını, işte sürücüleri vesaire içeren kaynak kodlarını o firmaya vermesi gerekiyor. Bu firmalar şöyle firmalar, hani Çin'den, ürün ithalinden firmalardan ziyade genelde, arada belki istisnalar olabilir ama o telefonun aslında orijinal üreten firmalara vermesi gerekiyor. Ama MediaTek bu konularda genelde yavaş kalan bir firmaydı. Şimdi bunu fark etmişler ve bu işin üstesinden gelemeyeceklerini anladıkları için şöyle bir yola başvurmuşlar. Diyorlar ki biz artık iş ortaklarımıza yazılım geliştirme kitleri, donanım geliştirme kitleri verelim. Açık kaynak olsun bizim kaynak kodlarımız ve komünitelerden firmalara kadar herkes geliştirsin. Yani bunu en baştan yapsaydın bari.
Millet biliyorsun akşam gelirsin. İşinden çıkıp eve geliyor. ROM kod yazıyor. ROM yazıyor. Aynen. Öyle deliler var. Şimdi öyle adamlar var ki onlardan bir şekilde faydalanmak lazım. Şimdi 4.2'de kaldı birçok MediaTek cihazı. 4.4 gelecek.
Verilen sözler var.
Ha sözler.
Yerine getirilmeyen sözler var MediaTek tarafından. Hani
telefon satıcıları da yer insanları, son kullanıcıları biraz şey yapabiliyor, zor durumda bırakabiliyor. Onlar da çünkü üreticiden aldığı bilgiler üzerine konuşuyorlar. Her neyse o çok önemli değil. Baktılar bunlar her çıkan yeni chipsetlerine chipset sayısı da artmaya başladı. Her Android sürümüyle beraber onları en azından temel halini güncelleyip telefon üreticilerine sunamayacaklarını anladılar. Kaynak kodlarını açtılar. Bundan sonra herkes kendi şeyini geliştirecek. Tabii ki büyük ihtimalle biliyorsun birçok üreticinin bir geliştirici portalı var.
Dev
portalları var. Orada işte kendi ekipleri de, yazılım ekipleri de geliştiricilerle birebir iletişim temas halinde kalıp şey yapıyorlar. Ortak geliştiriyorlar birçok şeyde. Büyük ihtimalle o tarz bir şey göreceğiz bunlardan.
Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi bunlar neden bu kadar sıkıştılar biliyor musun? Şimdi bugüne kadar hep Çinli firmalar kullanıyordu bunları. Şimdi yavaş yavaş dünya çapındaki tanıdık firmalar da MediaTek'ten istifade etmek istiyor. Bunlardan bir tanesi örneğin Sony. Gelen bilgilere göre önümüzdeki yıl için yani 2015 için Sony en az 5 tane MediaTek tabanlı telefon piyasaya sürmeyi planlıyormuş. Şimdi Sony bu. Yazılım güncellemesini riske atar mı?
Tabii,
atamaz. Şey. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir nasıl diyeyim sana keyfiyatı yok. Yani lüksü yok. Çünkü Yani yakıştı, bir kere yakana yapıştı mı o yazılım güncellemesi noktasındaki sıkıntılar ki bunu zaman zaman yaşayan firmaları da biliyoruz. Sonra ayıkla pirincin taşını misali oluyor. Dolayısıyla firmada hani büyük üreticiler de yavaş yavaş bana gelmişken ben de bu işin içerisinde kalkamayacaksam eğer bari komüniteyi açayım ben bu yazılım olayını. Ve oradan gelecek destekle ki zaten tek başına XT developers'a versen kaynak kodlarını onlar bin tane bok çıkar zaten oradan bakıldığı zaman. Ben bu haberi şöyle önemsiyorum. Türkiye'de de satılan milyonlarca MediaTek tabanlı cihaz var. Farklı markaların getirdiği. Dolu hakikaten bakıldığı zaman. Bunlar da Gündoğdu diyebiliriz. Şimdi bu cihazların hepsi bu gelişmeden istifade edemez. Ama şöyle bir durum var. Çin'de mesela Xiaomi var. Tamam mı? Türkiye'den de pek çok üreticinin cihazını aldığı firma. Şimdi bunun da bu firmanın da Türkiye'de popüler olan bazı modelleri var. En azından popüler olan ve yüz binlerce kişiye ulaşan cihazlar için belki ileriye dönük bir ışık olabilir bu gelişme. Bunu bekleyip göreceğiz ama yazılım konusunda sıkıntıları olan bir firma MediaTek. Umarız bu hamleyle birlikte biraz daha hızlı aksiyon olabilirler. Bu hakikaten son kullanacağın lehine olacak durumlardan bir tanesi olur diyerek Çin'le devam edelim. Ülke büyük, nüfus kalabalık olunca bizim de oradan çıkmamız çok kolay olmuyor. Üretici de çok çünkü. Sıradaki haberimiz Huawei cephesinden. Huawei artık tanımlamak için bir şey demeye gerek yok. Dünyanın en büyük telekom firmalarından bir tanesi. Altyapı dendiği zaman akıllara geliyor. Amerika'daki bu casus skandallarıyla falan az başları ağrımadı firmanın ama şimdi farklı bir şey deniyorlar ve kendi markalarıyla akıllı telefon piyasasında liderliği oynamak isteyen firmalardan bir tanesi ki Kirin 920 diye biliyorsun yeni bir işlemcileri var. 805'i hani Qualcomm'u tokat atıyoruz diyorlar aslında akıllı zaman ama.
İddialı.
Şimdi Cortex-A15 2 GHz'de Snapdragon 805'i yiyoruz diyorlar yani.
Nasıl yer değil mi orada? Bunlar büyük ihtimalle şey yapıyor. Kısa süreli şeylerde A15'lerle A7'leri de çalıştırıyorlar. Belki sentetik olarak geçiyor olabilir. Çünkü hani 2.5 GHz'lere dayanmış 805'le.
Gerçi Çin'dir neyse yeridir de diyeceğim. Çünkü biliyorsun MediaTek'te Octa-Core'da Snapdragon 800'ü geçiyorduk. Daha az enerji tüketiyorduk falan filan diyordu ama ya ne oldu?
Kağıt üstünde işte bir benchmark'ta atıyorum. Antutu'da geçiveriyor. Bir alıyor 35 bin, bir alıyor 38 bin puan alıyor. Oo diyor işte Snapdragon 800'ü böyle şey yaptık. Böyle
Antutu'da herhalde hani neydi belirsiz testlerin başına geliyor. Biliyorsun Antutu X'i falan çıkardılar bu hilelerden arındırılmış bir şekilde ama o da kendi içerisinde ironik bir durum. Bizim testimizde hile yapıyorlar, biz hilenin yapılamadığı testi de yaptık demek ki bir şey gerçekten komik olabiliyor ama Kirin 920 için şirketin böyle iddiaları var. Grafik tarafında da Mali-T628 vardı yanlış bilmiyorsam eğer platformu eskiden.
Onların 700 serisi çıktı biliyorsun.
700 serisi çıktı aynen. T628'de yani devam ediyorlar.
Big Little tasarımı çok öyle aman aman bir şey yok. 2 GHz'de çalışan A15.
En nihayetinde şöyle bir şey var.
Yavaş da olmaz tabii.
Ya ha, şunu diyecektim. Huawei tarafında mesela Ascend P6, P7 bakıyorsun tasarım olarak masaya koyduğun zaman var canına diyebileceğin telefonlar ama chipset tarafında hep bir soru işareti. P6 mesela yazık oldu o cihaza.
P6'yı harcadılar. Gerçekten P7 harcadılar. Şimdi ne durumda çok ya bir şey yaptık ama uzun süreli kullanamadım açıkçası.
Harcamayacaklar gibi görünüyor ama kimse de bunun garantisini veremez çünkü sahip olduğu donanım itibariyle bakıldığı zaman. Dolayısıyla bu chipset hani 805'i geçin de 801 seviyesine performans bile verse Huawei için aslında çok önemli bir gelişme olur bakıldığı zaman ve cihazlar açısından da performans anlamında daha rekabetçi olmalarını sağlar ki bu işlemci kullanan yeni bir cihaz var. Huawei Mulan. Hani iddialı modellerden bir tanesi. 5 inç Full HD ekrana sahip bir cihaz. 3 GB RAM var. Yine 13 megapiksel kamera var. Önde de yine 5 megapikseli koymuşlar Çinlerden alışımımız üzere.
Ve iyi de çekiyordur eminim. Huawei P6'dan beri.
Aynen. Ön kamera konusunda özellikle çok başarılı bir firma. Ve hani bu telefonu farklı kılan unsurlardan bir tanesi arka kısımda bir parmak izi okuyucusu var. Bu da artık yavaş yavaş diğer firmalara da yaygınlaşmaya başlayan bir unsur oldu.
Tam olarak şekil şeye benziyormuş. Kamera lensin altında HTC One Max'e benziyormuş. Yani. Biliyorsun One Max'de ilk başta öyle zannetmiştik ama hani sadece kaydırma yapabildiğin bir dokunmatik alan
olmuş. Biz onu aslında joystick gibi olur mu olmaz mı çok bekledik ama en başta öyle haberler de çıktı.
O yani arasında ufak bir touch screen oldu aslında ekranı falan kaydırıp bir şey yapmak için.
Yani şu an hani yapılacaksa her işin arka taraftaki yazılım ve servis kısmında tamamlanması gerekiyor. Örneğin Samsung ne diyor? Evet kaydırma hareketinin ne kadar efektif kullanılmayacağı belki kişiye göre değiştir ama adam diyor ki parmak izninizle PayPal ödemesi de yapabiliyorsunuz diyor. Ya sonucunda böyle bir altyapının oluşturulması gerekiyor. Yoksa hani tek başına güvenlik için LG de diyor ki bende NAC kod var. Kendi şemanı belli. Dokunarak aç yani. Ne oldu? Yani parmak izi sensörünü ekstra getirdiğin maliyeti şimdi burada ne avantajı kaldı?
İşte farklı kullanım alanlarını yapması lazım.
Öyle bir açılmaması lazım. iOS
8'de de biliyorsun zaten açıyorlar artık.
Evet geliştiriciler açıyorlar o kısmı. Umarız Android tarafında da böyle olur. Zaten artık eli kulağında Google I.O. etkinliği de bugün yarın başlayacak. Orada da pek çok önemli gelişmenin olacağı söyleniyor. Onu da heyecanla bekliyoruz ki zaten gelişmeleri yine bu ekranlardan size paylaşırız. Huawei Mulan tasarım anlamında da hani tasarım anlamında benim biraz ikileme düşüren bir cihaz oldu ortaya çıkan sızdırma görüntüler itibariyle. Hani çirkin bir cihaz değil ama çok güzel mi?
Değil.
Ondan yani, emin değilim.
Daha güzel telefonları gördük. Tasarım olarak.
Yani bu da yine tabii kişiye göre değişebilen bir kavram ama hani aslında P6'yı P7'yi gördüğümüz bir firmanın hani bu modeli gördüğümüz zaman kesinlikle P7 örneğin
Daha iyi.
Çok çok güzel görünen bir cihaz, onu da söylemek gerekiyor. Bu telefonun ne zaman çıkacağı konusunda henüz net bir bilgi yok ama Huawei'nin amiral gemisi olacak. Dolayısıyla çıktığı zaman Huawei'nin en güçlü telefonu olarak belki Türkiye'ye gelme ihtimali de olabilir.
Gerçi P7'yi 450 euro fiyat istiyorlarsa.
1200-1300 lira galiba değil mi Türkiye fiyatı, öyle bir şey olacak deniyordu.
Vallahi Türkiye fiyatını görmedim açıkçası.
Benim de duyduğum kadarıyla öyleydi ya, 1300 lira da şimdi. Yani adama sorarlar sen hangi neye göre bu hesabı yaptın derler. Çünkü 1300 lira dediğin zaman Nexus 5'ler, G2'ler hani bakıldığı zaman Sony tarafında yine çok alınması yüksek telefonlar var. Nokia tarafında yine rekabetçi telefonlar var. İkinci ele girsen zaten bir sürü telefon var. Hani o işin hesabı belki yapılamaz ama sonucunda Huawei de üst segmentte çıtayı yükseltiyor her yeni telefonuyla birlikte. Umarız rekabet anlamında piyasaya kızıştıran telefonlardan birisi olur diyerek Sony tarafına geçelim. Şimdi Sony'de bir sadece Xperia Z2'yi bekliyoruz. 4 Haziran'da lanse edildi Türkiye'de. Lansmanı yapıldı bu cihazın. Biz de hala test örneği
hala telefon yok.
Hala telefon yok. Piyasaya çıkmayan G3'ün cihazı var. Biz Xperia Z2'nin lansmanına gidip bize telefonun kartonunu verdiler. Hani şunu söylemek istiyorum.
Bakın, hayal edersin diye.
Xperia Z2'nin Taksim'de Garaj İstanbul mu neydi öyle bir yerde bir lansmanı vardı. O ortamları çok fazla bilmiyorum açıkçası. Hani dedim ki tripod vesaire alayım gireyim. Deli gibi de yağmur yağıyor bardaktan boşalacağısında. Islanmayı göze alarak buradan iki tane kamera bir tripodu aldım. Mikrofonları da sırtıma yükledim. Dedim hani cihaz belki gecikebilir. Dolayısıyla ben orada bir şey çekeyim de en azından okuyucularımıza paylaşayım. Uzun bir belki ön inceleme tarzında bir şey yapılabilir. Gittim meğer Michael Jackson teması varmış. Gürültü hırla ışık yok.
Ya o gürültü olayları çok şey ya. Ben de birkaç fuar yorumunu takip ederken gördüm. İşte çok hızlı konuşuyorsun falan. Ama bilmeyen hani orada...
Gürültüden dolayı hemen bitirmek istiyorsun.
Çünkü 2 dakika sonra şey olabiliyor mesela
bir videoda. Bir patlama vesaire.
Kızlar çıkıyor işte bağırıyorlar, şarkı söylüyorlar, dans ediyorlar. Ondan sonra millete şey kendi markalarını bağırttırıp hediye dağıtıyorlar, tişört dağıtıyorlar falan. Onların hep arasında şey yapıyorsun. Kameranın önünden birisi geçecek mi diyorsun belli olmuyor.
Gerçi kompleks de ilginç. Tayvanlı kızlar, promotör kızlar gelip kameraya falan da oynuyorlar bazen. Öyle bir
ya şey. Acayipler.
Neyse bizim etkinliğe geri dönecek olursak eğer. Hani gürültü, kalabalık, ses. Yani Sony'nin Xperia Z2 lansmanında bile 2 tane 3 tane demo vardı.
Yazık.
Yani gittik o kadar. Çekemeden geldik. Bize bir tane kutu verdiler. Dedim acaba içinde Z2 var. Bir heyecanlandım. Ama heyecan sadece 3 saniye falan sürdü. O heyecan kutuyu böyle hunharca açınca karşına bir telefon kutusu ve kartondan bir örneği ve Michael Jackson'ın bir albüm CD'si çıktı. Hani bakalım. Zaten bir hayal kırıklığı yaşadık açıkçası.
Şey mi? Orijinal mi? Kayıt mı?
Orijinal canım. Sony'den bahsediyorsun yani. Sony müzik kompanyaya bakıldığı zaman.
Lisans onlar da belki basmışlardır bu boş sinirleri.
O konuda bilemiyorum ama şöyle bir durum var. Hani benim dikkatimi çeken. Şimdi yani işimiz gereği bütün telefon firmalarıyla bir münasebet içerisinde. Çünkü test cihazı istiyoruz. Hani önlük cihaz gelsin, incelemesini yapalım. Bazen aynı cihazdan 2 tane istemek durumunda kalabiliyoruz. Sen kullanacaksın, ben kullanacağım. Ona göre fikir paylaşıp video yayınlayabileceğiz. Ama hani bu firmalar arasında iletişim konusunda sadece ajans kısmı değil, hani yöneticileri anlamında, yöneticilerin gazetecilere yaklaşımı anlamında da en soğuk kalan firma aslında biraz Sony gibi geliyor. Çünkü hani bugün HTC'yi arıyorsunuz, kontak kurabileceğiniz ve soru sorabileceğiniz, okuyucunun merak ettiği bir şeyi sorabileceğiniz birilerini buluyorsunuz. Samsung'u arıyorsunuz keza öyle, Nokia arıyorsunuz keza öyle, LG'yi arıyorsunuz keza öyle, hani Huawei arıyorsun keza öyle. Huawei'de sağ olsun Türk mühendis arkadaşlar biz fuarlara gittiğimiz zaman orada bize sahip çıkıp hani yeni cihazları daha rahat test edebileceğimiz ortamlarda bize gösterme konusunda yardımcı oluyorlar. Hani bakıldığı zaman Çin menşeli telefon getiren firmalar da öyle ama Sony tarafı yani garip. Bir garip hakikaten. Hani bu konuda Vodafone'un biz editorialını bile yayınladık. Yani Z2 editorialını ama biz kendimiz hala bir inceleme yayınlayamadık. Hani bunu neden açıklıyorum? Sony cihazlarına ilgi duyan okuyucularımız bizlere soruyorlar. Hani G3 ile ilgili bir şeyler çıktı, OnePlus 8 ile ilgili bir şeyler çıktı, Galaxy S5 ile ilgili bir şeyler çıktı ama neden Sony'de çıkmadı? Çünkü cihaz yok. Yani bu noktada cihaz Türkiye'de var ama donanım haberde yok. Tabii ki bu konuda cihaz gelmeden de bizim hani çok hızlı bir şekilde aksiyon alabilmemiz maalesef çok kolay değil. Sony'nin bence bu noktada biraz şey yapması gerekiyor. Yani
taşın altına elini fazla koyacak.
Aynen yani sonucunda Sony dediğimiz firma Samsung'dan daha mı küçük? Değil. HTC'den daha mı küçük? Değil. Huawei'den daha mı küçük? Değil. Ama bunların hepsi 30-40 tane test örneğini aynı anda gazetecilere dağıtıp alın inceleyin derken sen 3 tane 4 tane test örneğini gezdirirsen
olmaz.
O noktada olmaz. Dolayısıyla lütfen hani son kullanıcıları da şunu bilsin ki inceleme konusundaki durum bizden kaynaklanan bir gecikme değil. Z2 geldiği zaman. Ki Sony tarafında şöyle bir şey var. Yeni bir cihaz gelince 3 günde geri istiyorlar. O cihazın popülaritesi yavaşlar ya da hani farklı cihazla konuşulmaya başladığınız zaman eski cihazı alıp uzun süre kullanabiliyorsunuz aslında. Ama yeni cihazda sample sayısı az oluyor. Yani örnek test cihazı az olduğu için 3 günde 5 günde geri alıp döndürmek istiyorlar. Bu da zaman zaman bizim işlerimizi aksatabiliyor. Çünkü biz donanım haberi olarak en azından gerçekten çok uzun bir test prosedürünün ardından incelemeyle çalışıyoruz. Çünkü günlük hayatta kullanıyoruz ki hangi noktada bize zorluk çıkartıyor, hangi noktada kolaylık sağlıyor, avantajları nedir, dezavantajları nedir, bunu sizlere çok daha iyi bir şekilde aksettirebilirim. Neyse, kısacası Z2 ile ilgili durum bu. Sony ile ilgili habere geri dönelim. Sony biliyorsun akıllı telefonlarında canlı yayın yapmayı uzun süredir sağlayan bir firmaydı. Social Live özelliği üzerinden sosyal medya kaynaklarında 10 dakika boyunca canlı yayın yapabiliyordunuz. Neden 10 dakika? Çünkü yasal bazı engeller var. Yani tutup da hani bir futbol ligi, futbol maçını alıp da Sony telefon üzerinden canlı yayınlarsan zaten olmaz bakıldığı zaman. O noktada bazı yasal sıkıntılar çıkabilir. Şimdi bu işi bir adım daha ileri götüren Sony şu anda Z2 özel olmakla birlikte artık YouTube üzerinden de canlı yayın imkanı sağlıyor akıllı telefonuyla beraber. Eğer YouTube'dan canlı yayın yapmayı planlıyorsanız ve elinizde bir Sony Xperia Z2 varsa
ya da APK dosyası varsa
tabii onlukta bir limitasyon var mı onu bilmiyorum ama muhtemelen alıp onu Z1'e de kursan çalışır diye tahmin ediyorum. Live on YouTube by Xperia diye bir yazılım var. Bunu aratıp bulabilirsiniz. Bu yazılımı kurduktan sonra YouTube üzerinden canlı yayın yapmaya başlayabiliyorsunuz. Hatta bir tarafta live yazısı çıkıyor. Yine ekranın üst kısmında o an kaç kişi bunu like etti, yorum yaptı gibi bazı önemli verileri de takip edebiliyorsunuz. İnternetten canlı yayın giderek yaygınlaşıyor. İşte Twitch üzerinden oyun, YouTube üzerinden farklı konular hakkında yorumlarda bulunma gibi içerikler hızla artıyor. Bu noktada bu işlere ilgi duyanlar ve Xperia Z2 akıllı telefon olarak satın almak isteyen kullanıcılar bu hizmetten de yararlanabilirler. Bence güzel bir yazılım olmuş. Arayüzü de oldukça başarılı diyerek son iki haberimize geçiyoruz Ender. İstersen G3'de sen başla. Son iki haberimizden biri G3 çünkü.
Evet, G3'ü zaten test cihazı elimizdeydi bir süredir. Bayağı bir kurcalayıp deneme fırsatı yakaladık. Artıları eksilerini zaten fırsat buldukça da sizlerle paylaşıyoruz. Bu haberimiz G3'ün kamera moduyla ilgili. Biliyorsun G3'ün kamerası 4K video çekebiliyor. Bunun dışında G2'nin de kamerası çok ilk başta konuşulmuştu. Sonrasındaki performansı eleştirildi. G3'teki kamera modunda ise kamera dosyalarını modlayarak daha yüksek görüntü kalitesinde ve daha yüksek kare saniye oranlarında video çekebilecek kullanıcılar. Yani 1080p'de 60 kareye çekebiliyoruz. 4K'da da yanılmıyorsam 40 megabit'e kadar veri yoğunluğu yüksek videolar çekilebiliyor. Gerçekten tabii ki canlı karşılaştırmak da lazım. Tamam 60 karenin zaten getireceği ekstraları düşünebiliyoruz ama özellikle 4K tarafındaki bitrate farkından dolayı oluşacak görüntüyü birebir değerlendirmek lazım ama.
Tabii orada işin başka boyutu da var. Şimdi 4K'da 40 megabit per second'ın saniye başına ne kadar bir boş alan ihtiyacını değerlendirmek gerekiyor. Çünkü çok daha düşük bitrate değerlerine sahip bir 4K videonun 10 saniyesi 70-80 megabitleri bulabiliyor. Şimdi 40 megabit per second'dan bahsediyoruz. Bir de onu post prodüksiyon kısmı var. Hani hafıza kartına kaydedeceksen nasıl bir hafıza kartı kullanmalısın ki pek çok soru işareti var o noktada. Gerçekten de çok fazla bilinmeyen var ama akıllı telefonların kameraları her geçen gün gelişiyor. Şimdi yani hani 4K video çekiyorsun cep telefonu ve 40 megabit per second.
Bu tarz modlar zaten çok uzun süredir var ama en büyük sıkıntıları senin dediğin kola işte. Hafıza kartı dayanacak mı? Yer ne kadar çabuk dolacak?
Kartın yazma hızı yetecek mi?
Kartın yazma hızı da yetecek mi ki 40 megabit saniyede 4K video bu işte baya baya dolduruyor demektir.
Tabii görüntü işlemcisi, merkezli işlem birimi.
DSP'ler falan ne hale gelecek? İşte bunları düşünmek lazım. Üreticiler de bunları düşünüp zaten bazı sınırlandırmalar koyuyor. Kısa süreli veya farklı çalışmalar için bunu aşabilmek mümkün bu sınırlandırmalar ama tabii uzun vadedeki etkilerini de düşünmek lazım.
Gerçi Sony'yi de biliyorsun Xperia Z2 için 4K video konusunda çok uzun süreler boyunca çekmenizi tavsiye etmiyoruz tarzında bir açıklama yapmış. Çünkü 4K'nın şöyle de bir handikapı var. Pil süresini olumsuz etkiliyor 4K video çeken ve cihaz inanılmaz derecede ısınıyor. Çünkü yani 4K video kaydından bahsediyoruz ve bunun gerçek zamanlı olarak işlenmesi, kaydedilmesi gibi pek çok parametre var ve bunlar hala cep telefonları için zorlayıcı unsurlar. Teknik olarak mümkün ama cep telefonu dediğimiz ufacık cihaz ve bir bilgisayar gibi içerisinde aktif soğutma bileşenleri de yok. Dolayısıyla böylesine zor bir görevi bu cihaza verirken yani 4K'nın bilgisayarlarda işlenmesinden hayal ettiğimiz zaman bile aslında durumun vehameti anlaşılabiliyor. Akıllı telefonlar şu anda belki birkaç dakikalık kısa 4K videolar çekilebilir ama öyle prodüksiyon alanına olayım da ben oturup 10 dakika 15 dakika video çekmek isteyeyim dediğiniz zaman şu an için
zor.
Kapasite, ısınma, pilon gibi pek çok bileşeni bir araya getirdiğimiz zaman maalesef şu an için çok pratik değil ama birkaç dakikalık kısa anılar 4K olarak çekilebilir. Gerçekten de görüntü kalitesi anlamında kendisini oldukça etkili bir şekilde belli edebiliyor. Son haberimiz de yine Samsung tarafından Android dünyasında zaten çok fazla tablet haberlerini üst seviye tablet haberlerini duymuyoruz. Hani yakın zamana kadar en çok dikkat çeken tablet Sony'nin Xperia tablet Z2'siydi. Z2 tabletiydi. Şimdi ise Samsung bu konuda iddialı bir hamle yaptı ve Galaxy Tab S ailesini duyurdu. İki modelden oluşuyor. Birisi 8.4 inç, birisi 10.5 inç. Güzel olan taraf şu. İki ekran boyutumuz var ama donanımlar aynı.
Tamamen birebir aynı. Güzel olmuş. Açıkçası ilk defa Samsung iPad'e bu kadar rakip olabilecek ürünler yaptığını söylüyor ve iddia ediyor. Biliyorsun daha önceden bu tarz iddiaları çok fazla şey yapmazdı ama mecralarda da hani iPad'in Android versiyonu mu geliyor tarzında bir sürü yorum ortaya çıkmaya başladı. Tabletler çok güzel. Bir kere kasaları hakikaten üstüne çalışıyorlar. Çok ince. Hani iPad'i o tarafta geçmeyi başarmışlar. Donanım olarak güçlü donanımları var ama en güncel donanımlara sahip değiller. İşte S4'teki işlemciyi kullanıyor. 5420.
Octa-core. Octa-core değil de 4 plus 4 diyorlar 4 yani.
4 artı 4.
4.2 oynayacak herhaldeyse.
QHD ekranlar var. Super AMOLED olacak ki.
O zaten en büyük. Evet. Donanım tarafındaki en dikkat çekici kısmı o zaten.
Super AMOLED. Ve hani Samsung'un ekranları özel olarak tweak ettiği, yani ince ayar yaptığı üzerinde renk görüntüleme performansının ciddi anlamda yüksek olduğu söyleniyor. Hani tableti görünce...
3 GB RAM var. Yine 8 megapiksel kameramız var. Tabletlerde yine kameranın flashla desteklenmiş olmasının önemli unsurlardan bir tanesi ama bu tabletlerle ilgili olarak benim dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi hafif cihazlar. Ve 6.6 mm ile ilgili benim dikkat çekmek istediğim nokta şu. Şimdi evet çok ince bir kasaya sahibiz. Ve bu kasalar için Samsung özel aksesuarlar da çıkar. Örneğin bir klavye istasyonumuz var. Yani siz bu tablete bir klavye bağlayarak dizüstü bilgisayar gibi de kullanabiliyorsunuz. Üstüne üstlük cihaz 6.6 mm olduğu için klavyeyle kapladığınız zaman bile yine ince bir bilgisayara sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla yanınıza taşınması kolay bir cihaz ve üretkenlik anlamında da zaten Samsung'un magazin arayüzüyle geliyor. İçerisinde Samsung'a az pek çok yazılım, ücretsiz yazılım hizmetleri, servisleri de yine dahil edilmiş durumda.
Kalem olayına dikkat etmedim. Kalem tarafında bir şey gözükmüyor.
Ya kalemden ziyade burada Samsung incelik, form faktörü ve performansa yoğunlaşmış durumda. Ben özellikle 8.4'ü çok beğendim. Tek yerle kullanım ve bir şeyler okumak için oldukça müsait gibi görünüyor ki ağırlık yaklaşık 300 gramı biraz altında 298
mi öyle bir şeydi?
Civarlarında seyrediyor. Hani siyah gövdeye sahip olup çerçevelerin altın sarısı olması falan gerçekten güzel kombinasyonlar yakalanmış. Hani Android tarafında artık her şey yazılıma bağlı. Evet. Çünkü
üreticiler ürünleri yani yaptı, hazır.
Toplam tablet sayısından daha az tablet özel yazılım var. Yani evet. Bakın zaten markette hani öyle bir belki mübalağa yapılabilir ama Samsung'un tabletleri gerçekten çok başarılı olmuş. Temmuz ayı içerisinde dünya çapında satışa sunulması bekleniyor. Ülkemize LTE versiyonu gelmeyecek. Türkiye'ye sadece Wi-Fi versiyonu geleceği de yine bizim elimize ulaşan bilgiler arasında. Zaten tablet üzerinden internete girme olayı çok tutmadı bakıldığı zaman.
Bence de çok tutmadı. Bir kere ürünün fiyatını çok şişiriyordu 3G vergisinden dolayı.
Aynen.
Bir de ondan sonra şey yaptılar. Herkesin cep telefonu var. O tethering olayı daha mantıklı gelmeye başladı. Onun dışında ödenecek ekstra bir fatura olarak düşünebilirsin. Ha sahada çalışan elemanım vardır, bir ekibim
onlar
vardır.
Onlar ayrı.
Onlar hani kullanır.
Onlar ayrı, aynen. Ama hani, onun dışında bir bireyin alıp yolda ben tabletimdeki internet 3G üzerinden internete çıkacağım ve kullanacağım gibi bazı operatörler kampanyalar yaptılar. Tabletlere özel bazı paketler vakti zamanı duyurdular ama günün sonunda olay tethering'e döndü. Hotspot üzerinde internete çıkma olayı tablet ve akıllı telefon kombinasyonuna sahip kullanıcıların tercih ettiği yöntem ve metot oldu ama toparlayacak olursak eğer Samsung'un cihazları gerek tasarım, gerek donanım, gerekse de beraberine getirdiği yazılım paketi anlamında, ücretsiz hizmetler anlamında gerçekten de Android dünyasının ihtiyaç duyduğu tabletlerin bir kısmı olmayı başardı. Üreticiler bu tarzda kullanıcıların dikkat çekeceği cihazlar çıkardıkları sürece tüketiciler ilgi gösterecektir. Doğası gereği uygulama geliştiriciler de artan ilgiye bağlı olarak yazılım tarafında tablet versiyonlarına daha fazla önem göstereceklerdir diye düşünerek mobilitenin de
sonuna
geldik. Benim evli, Ender'in de hala bekar olarak sunduğu ilk program oldu. Umarım sizler için keyifli ve faydalı bir program olabilmiştir. Bana @fx57 Ender'e de
@ender_yndz
adresinden Twitter adresinden ulaşarak sosyal medya üzerinizden soruları sorabilirsiniz ya da tabii ki bu videonun altında donanım haber forumlarımızda da görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Mobilite ile ilgili biz uzun süredir değişiklikler yapmıyoruz. Bu arada nostalji bölümünü başladık ama devam ettiremedik. O da işte benim evlilik süreci. Ender'in kendisine bazı fuarlara katılma ve çeşitli özel nedenlerden ötürü. Bunu bir devam ettiremedik ama aklımızda var.
MPX200'ü de buldum bu arada evde.
Aynen MPX200 muhtemelen bizim nostalji bölümündeki bir sonraki cihazımız olacak. Zaten hani şu programda çekmemizdeki amaç şuydu. Mobiliteyi yapamadık. En azından hafta içerisinde bir kısa değerlendirme yaparak mobilitenin bir kendini göstermesini istedik. Önümüzdeki programlarda nostaljiye devam edeceğiz. Hani başladık ve yarıda kaldı gibi olmasın. Bu zaten senin de benim de istediğim bir unsur değil. Toparlayacak olursak ya sosyal medyadan, Twitter üzerinden ve forumlarımızdan bizlere ulaşabilir. Arzu ederseniz Facebook üzerinden de bizlere ulaşabilir. Instagram'da bizim amatör fotoğraflarımızı da yine görebilirsiniz diyerek programımızı kapatalım artık. Ben Erdi Özağ.
Ben Ender Yıldız.
Vay seninki daha havalı. Ben Erdi Özağ.
Ben Ender Yıldız.
Bir sonraki mobilitede görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.